When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Uzak dur benden. Benden uzak dur. Sende korona var.
Sadece yaşlılar bunu bir şekilde taşıyormuş ve onlar bulaştırıp herkesi, toplumu çökertecekmiş gibi bir algı var.
Normalde bak ceza işlem uygulamamız gerekiyor. Bu seferlik sizi affedelim.
İnsanların panik anlarında, sıkışıklık anlarında bir öfkesi oluyor. Bu öfkeyi yönlendirecek bir mecra arıyorlar.
65 yaş üstü vatandaşlarımız, sağlığınız için evlerinizde kalınız.
65 yaş üstü iyi biliyorsun, kararnamemiz var.
Çok doğru.
Senin evde olman gerekiyor. Senin sağlığın
derim,
için,
hemen.
Senin tamam. Yediğin için seni eve göndermemiz gerekiyor. Bir zahmet, kusurumuza bakma.
Hemen gidiyorum ben.
Asayiş polis memuru, 65 yaş üstü hocam da dışarı çıkması yasak. Size zahmet evlerinize geçerseniz. Hem sizin sağlığınız için, hem çevrenizdeki insanların sağlığı için.
Ne yapıyorsun şimdi burada amca? Gezme amca, evine git. Yaşın 64 bak, risk grubundasın. Lütfen evine git, daha fazla durma burada. Bir işin yok şu an, gezmene yok. Gereken bir şey yok. Evine geçebilirsin. Söz ver bize amca.
Size evi bırakalım, diyorum gel. Gel ben sizi bırakayım.
Hadi.
Tamam ya. Tamam amca.
Aslında sokağa çıkma yasak kararı öncesi başlamıştı bu nefret söylemleri. Biraz şaka yollu başladı.
Çözüm bulduk Allah'a şükür. Ben babamın, annemin ayakkabılarını yaktım komple. Babamın kıyafetlerini de bir çuvala doldurdum. Babamı da odaya kilitledim az önce. Çıkamıyorlar. Anneme de uyku ilacı, çorba içiyordu. Uyku ilacı koydum 12 tane. Uyuyor da, uyanınca bakacağız tekrar.
Çok travmatik günler yaşıyoruz. Ve bazen mizah biraz o sıkıntının boşalmasını, biraz kendine yol bulmasını da sağlayabiliyor. Biraz direnme gücü de veriyor insana. Aslında biraz böyle başladı. Fakat daha sonra gitgide tırmanmaya başladı. Çünkü yaşlı grubun daha fazla etkilendiği, daha fazla da ölümle sonuçlandığı ile ilgili bilgiler verilmeye başlandı. Aslında bunlar halkı bilgilendirmeye dönük olan paylaşımlardı. Fakat bir şey vurgulandığında bazen insanlar vurguda işine gelen kısmı alabiliyorlar. Dolayısıyla bu yaşlılar riskli, yaşlılar riskli lafı bir süre sonra tüm dünyada şeye dönüştü. Yani yaşlar sanki hastalığı bulaştırıyorlarmış. Hastalığın kaynağıymış ve diğer insanlar için risk oluşturuyormuş gibi bir söyleme ve algıya dönüştü. Aslında biz buna soyutlama becerisi diyoruz. Somut düşünme ve soyut düşünme dediğimiz kavram. Bir grup insansa soyutlama yeteneği ne yazık ki çok iyi olmayan bir şekilde somutlaştırabiliyor. Bunun bir örneğini burada gördük. Yani yaşlılar riskli, o zaman yaşlılar tehlikeli gibi bir eşleştirme yapıldı. İnsanlar yaşlılarla ilgili hem dijital zorbalık yapıyorlar şimdi, hem de işte üstlerine su balonu fırlatarak, üzerlerine balık ağı atarak, korkutarak, megafonla seslenerek.
Mehmet amca! 65 yaşında değil misin sen? Niye çıktın amca ya?
Sokak röportajları sırasında bazı basın mensuplarının yaptığı söyleşilerde küçük düşürmek suretiyle şu anda bir yaşlı nefreti ve yaşlı zorbalığı hakim durumda diyebiliriz.
Gençler taşıyacak.
Kronik
hastalığı olan ölmesin diye.
Yaşın kaç yaşın? Uzak dur benden. Benden uzak dur. Sende korona var.
Türkiye Cumhuriyeti tarafından korona hastalarını eve gönderme, ceza kesme görevlendirilmesi uygulanıyor. İşte falan filan. Tamam, sana bu seferlik işlem ne yapıyoruz? Evde kal.
Yaşçılık Türkiye'de çok fazla bilinen ve konuşulan bir kavram değil henüz. Ön yargılara, basma kalıp yargılara dayanıyor. Ayrımcılık türlerinden bahsediyoruz, işte cinsiyetçilik gibi, ırkçılık gibi. Aslında yaşa dayalı ayrımcılık demek ve sadece yaşlılara yönelik bir şey değil.
Genç nüfusa siz daha yeterince bilmiyorsunuz, olgun değilsiniz, daha yaşamadınız demek de bir yaşçılık biçimi. İşte 40 yaşını geçmiş insanlara artık çalışma hayatında bazı pozisyonların açık olmadığını söylemek de bir yaşçılık biçimi.
Bak lan 7 lira oldu.
Var yaşın 65.
O zaman ben sizi alamayacağım.
Tamam ben gideyim.
Ben sizi eve gönderme sorumluyum.
Tamam sen
kusura bakmayın, bu
ben alayım geri.
Sağlığınız için. Doğru, başka bir şey değil.
Tamam, ben gideyim geri.
Sizin yenge hanım tamam.
Ben gösterdim.
Bugünkü yaşçı önyargılarımızın büyük bir sebebi de aslında yıllardır televizyonda, medyada belli bir yaşlı stereotipi görerek büyümüş olmamız. Yaşlı stereotipi şöyle bir şey işte. Bunak, yavaş, düşkün, geri kafalı. Komedi skeçlerinde falan da hep böyledir. Ne zaman bir yaşlı çizmekse hep böyle gri saçlı, kambur, elinde bastonla yürüyen, aksi, İşte genç nesille sürekli çatışma yaşayan bir yaşlı profili çizilir. Ve insanlar birçok davranışını bu olumsuz stereotip üzerinden kuruyor. Yani sadece insanlar da değil bu arada, devlet politikaları da bu konuda çok sıkıntılı.
Mesela ben evde diş, bedava duş, şey yapsam da yıldıramıyorum.
Yani siz böyle sık sık dışarı çıkıyor musunuz?
Ya işe çıkıyoruz, işe çıkmadığımız da oluyor. Ama ben evde hiçbir yani durduğumu sanamam, zor sanırım.
Yani ekonomik bir verimlilik perspektifi üzerinden şekilleniyor aslında birçok yaşçı söylem. Yani 65 yaş üstü grup topluma hiçbir katkısı olmayan, hatta yük olan, insanların çalışan nüfus üzerinden geçinen böyle hani parazit bir grup olarak falan kodlanıyor. Çok kapitalist bir perspektif aslında. Devletlerin çok birçok politikası da zaten bunu pekiştirmek üzerine kurulu.
Normal şartlarda hep evde oturuyoruz da işte böyle acil durum, evet, can sıkıntısından çıkıyoruz.
Savunulması gereken bir şey de değil aslında. Yani bakın hani burada aslında burada harika bir şey de var falan demeye de gerek yok yani. İnsanız hepimiz çünkü. Yani herkes, ya genç olan herkes verimli, herkes işte topluma harika katkılarda bulunuyor, herkes çok işte süper falan gibi bir durum zaten yok. Yani yaşlılardan da aynı beklentiye girmek aslında çok akıl kârı değil yani.
Hoş bulduk Tuğ teyze.
Hoş geldin canım.
Hoş bulduk teyze.
Siz de hoş geldiniz. Kolayağımızı eksik gitmeyelim.
Özellikle Türkiye'de mesela yeni bir dönüşüm yaşçı söylemler baktığımızda. Bundan işte 3-5 kuşak öncesinde yaşlının belki aile içinde çok daha farklı bir yeri vardı ve gittikçe o yer değişiyor, gittikçe daha o olumsuz stereotip üzerinden kurgulanan bir yaşlılığa bakıyoruz.
Tüm dünyada bu yaşlı düşmanlığının olduğunda altını çizmek istiyorum. Bize garip gelen tarafı, bizim kültürümüz tabii yaşlıları çok seven, sayan, hürmet eden bir kültür olarak biliniriz. Yeni çağla birlikte, bu içinde bulunduğumuz dönemde de bunların pek de artık olmadığını görmek de insanlara sarsıcı geliyor. Bakalım bu salgından sonra nasıl değişecek toplumsal yapımız?
Kaç yaşındasınız?
66 yaşındasınız.
Bunu söyle. Kaç yaşındasınız?
Bana söyleme.
66 yaş. Git git git.
Uzak durmak lazım.
Uzak dur, uzak. Daha git, daha daha ileri. Bu saatte polisi çağıralım mı? Zabıta nerede? Asıl olsun bu ya.
Biz derneği kurarken 5 yıl önce reklam şirketleri bize danışmanlık yaptılar ve yaşlı sözcüğünü kullanmayalım diye bayağı uğraştılar. Biz de inatla yaşlı sözcüğüne sahip çıkmazsak, yaşlılığımıza, yaşlılık kavramına, bunun kabul edilmesi gereken bir hayat evresi olduğuna, ille olumsuz tınıları olması gerekmediğine sahip çıkamayız diye inatla ve ısrarla yaşlı sözcüğünü kullandık. Yaşlı ve mutlu olunabilir, yaşlı ve aktif olunabilir, yaşlı ve sağlıklı olunabilir, yaşlı ve üretken olunabilir. Bu bir değişimlerin olabildiği yaşam dönemidir ama bu değişikliklere uyumlanmak mümkündür. Yani biz yaşlıyı ben yaşlıyım ama her şeyi yapabilirim diye güçlendiren bir bakış açısında olmak istiyoruz.
Tamam 64 yaşındasın ama risk grubundasın. Hasta olabilirsin. He? Hasta olabilirsin.
Hemen gidiyorum zaten.
Direğin zayıf.
He?
Kaç tane hastalığın var senin?
Yok artık.
Vardır amca yok değil.
İyiyim. Evet.
Lütfen gezme evine geç tamam mı?
Eve gidiyorum.
Söz ver.
Olur he?
Söz ver.
Öncelikle şunu hatırlamak gerekiyor. Yaşlılar aslında çok çeşitli bir grup. 60 ya da 65 ya da 70 yaş üstü bir grubun doğrudan sırf bu yaş grubunda olduğu için hasta olduğunu varsaymak, düşkün olduğunu varsaymak, verimsiz olduğunu varsaymak, herhangi bir topluma katkısı olmadığını varsaymak zaten yaşlı bir düşünce biçimi. Ben
yazdım 4-7-8.
Yaklaşıyor işte. Rahatsızlığa yakın bir yaştasınız. Evinize geldiği kadar evinize çıkmayın.
Sizin için bunu düşünüyoruz biz. Dışarıda kalmayın, evinizde kalın lütfen.
Evinizde kalın, evinize geldiği kadar
çıkmayın. Allah razı olsun devletimizden, memurlarımızdan, sağlık memurlarımızdan. Sizin sağlığınız için mücadele ediyor ama siz de insan sağlığını düşünerek evinizde oturup dışarı çıkmayın.
İnsanların panik anlarında, sıkışıklık anlarında bir öfkesi oluyor. Bu öfkeyi yönlendirecek bir mecra arıyorlar. Ve en yakın hedefte kimi göreceklerse Amerikalılar Çinlileri gördüler. New York'ta Çinlilere saldırılar oldu.
Bu nefret objesi, nesnesi olan şu anda bugün yaşlılar, yarın kadınlar olabilir, öbür gün Suriyeliler olabilir, bir başka gün LGBT'yi bireyler olabilir. Yani toplumda çok hızlı kutuplaşmalar oluyor ve bu açıdan da çok tehlikeli buluyorum.
Her türlü düşmanlık, ayrımcılık bence karakterle ilgili bir şey. İnsanın kendi olgunluğuyla ilgili bir şey. Yani empati duygusu hakikaten insan beyninin en gelişmişliğini gösteren duygulardan bir tanesidir. Kendini başkasının yerine koyabilme başka bir seviyedir. Oradan bakmadığınız zaman tabii ki sadece korkularınız ve öfkenizle davranıyorsunuz. Nefret söylemleri de oradan çıkıyor zaten.
Bu dışarı çıkma olayı, tamam ben hapis olayım orada evde de, dışarı çıkan çocuklarım ne yaptı? Bunlar getirdiyse ben bulaştırırsam.
Hastalığın bedelleri açısından daha kırılgan olduklarını aklımızda tutarak büyüklerimize bu hastalığı taşıyan kesimin aslında genç ve orta yaşlı grup olduğunu vurgulamak isterim. Aslında onlar bir başkasına hastalık taşımıyorlar, bizler onlara hastalık taşıyoruz. Bir onun farkında olalım. O yüzden sokaklarda gezmek, tatillerde dolaşmak, günlük aktivitelerde hiçbir önlem almamak, nasıl olsa bana bir şey olmuyor şeklinde bir yaklaşım doğru ve uygun değil. Ve şunu da çok önemsiyorum. Hem Sağlık Bakanımızın hem Cumhurbaşkanımızın yapıcı eleştirileri dikkate almalarını ve söylemlerini değiştirmelerini, daha özenli olmalarını, daha kapsayıcı olmalarını gerçekten kutluyorum ve bunun için de teşekkür ediyorum. Bu nefreti söndürebilmek için önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Kullandığımız dil gerçekten önemli. Dil değişir, dönüşür, toplum da değişir, dönüşür.
Bu ölümlerin sebebi doğrudan onların yaşları değil, ileri yaşlarda kaçınılmaz olan başka hastalıkların tabloda ağır bir yer tutmasıdır. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var. Ama siz de bu seferliğe mahsus bu öğüdü kabul edin.
Mutlaka bulunduğumuz yerdeki dayanışma ağlarına katılalım. Muhtarlarla olabilir ya da sivil organizasyonlarla olabilir. Bir araya gelmek olabilir ya da daha belediye gibi yerel kuruluşlarla, kurumlarla olabilir. Eşya götürebiliriz, alışverişlerini yapabiliriz, bir ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Kapılarından nasılsınız diye uzaktan sorup sohbet edebiliriz.
Gençlerimizin
yaşlılarımıza, hastalarımıza yardımcı olmalarına çok seviniyorum, memnunum. Teşekkür ediyorum onlara. Bu dönemde birbirimize yardımcı olacağız.
Telefonla arayabiliriz, görüntülü arayabiliriz, tarif sorabiliriz. Ya işte anneanne senin bir tarifin vardı, ne güzeldi şu, nasıl yapıyordun sen onu? Ya da bir şeyi nereden alıyorduk, şunu da tamir edemedim, nasıl yapıyorduk? Şu konuda nasıl davransam, bana bir fikir verir misin? Sosyal medya kullanımı da iyi değilse, akıllı telefon ya da dijital teknolojileri kullanımı konusunda belki bu konularda yardımcı olunabilir. Kaynaklardan izole olmaması, evinde güvende ama bağ içerisinde olması sağlanabilir diye düşünüyorum. Bunun için hepimiz emek vermeliyiz.
Bu zamanda çok unutuyoruz. Hep böyle materyalist bir hayat var. Ama aslında öyle olmadığını, işte böyle bir karantina zamanı, bir salgın zamanı daha iyi anlıyor insan. Umarım korona şeyini, salgınını atlatacağız böyle birlikte. Çünkü birlikte atlatılır.
Korona gibi bir kriz durumu bizim sonunda artık yaşlılık hakkında konuşmamızı sağlayan bir şey. Yani aslında krizler üretiyor böyle şeyleri. Bir şeyler hakkında konuşmamızı sağlıyor. Kadın mücadelesi de çok uzun yıllar aldı. İlk başta küçüktü. İlk başta sadece bazı ülkelerdeydi. Çok daha lokal bir şeydi. Sonra büyüyüp çok daha global, çok daha etkili bir şeye dönüştü. Ben yaşlılığa karşı mücadelenin de aynı noktaya geleceğini düşünüyorum. Yani bir şekilde etki tepkiyi doğuruyor. Dolayısıyla bu ayrımcılık sürdükçe, bu ötekileştirme sürdükçe bir şekilde yaşlılardan da o karşı direniş gelecek. Dolayısıyla bir noktada yaşlılığa karşı duyarlılık da artacak ileriki zamanlarda.
Biraz durup düşünme zamanı verecekse bu salgında karantinalarımız, kendi karantinalarımız bize, orada da işte insanın, ailenin, toplumun, birbirimiz için ne yapabileceğimizin önemini göreceğiz. Yani burada bir de kendini korumak demek karşındakini, yanındakini, çevrendekini de korumaktan geçiyor. Hiç kimsenin, yani bir taraftan yalnız kalmaya çalışıyoruz ama bu kadar birlikte olmamıştık dünyada yaşayan insanlar olarak.